Ayrım 12, sayfa 83.
Kur'an, Kab bin Eşref'e tağut diyor. Bu konu altında ise şunları okuyacağız. Kur'an'da kendisine tağut denilen bir diğer kişi de Kab bin Eşref'tir. Lakin Kab bin Eşref'in ismi Firavun'unki gibi Kur'an'da açıkça zikredilmez. Ama içerisinde tağut kelimesinin geçtiği bir ayet onun hakkında indiği için biz ona tağut denildiğini anlarız. Belki de Eşref isminin mana anlamında güzel olduğu için zikredilmemiş olabilir. Kab bin Eşref, Peygamber Efendimiz zamanında Medine'de yaşayan Yahudilerin önderlerinden ve ihtilaf anında kendilerine müracaat ettikleri büyük zatlardan birisi idi. Bu zat, insanlar ihtilaf ettiğinde onların problemlerini çözer ve aralarında hükmederdi. Lakin bu işi yaparken Allah'ın koyduğu ölçüleri göz önüne almaz ve Allah'ın kanunları ile meseleleri çözüme kavuşturmazdı. Daha çok kendi arzu ve istekleri doğrultusunda hüküm verirdi. İşte onun bu tavrından dolayı Kur'an ona tağut demiştir. Kab bin Eşref hakkında indirildiği söylenen şu ayet şu şekildedir. Nisa suresi 60. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Onlar reddetmeleri kendilerine emrolunduğu halde tağutun verdiği hüküme göre yargılanmak, muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları haktan çok uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Tefsir alimlerinden birisi olan İbn Kesir bu ayetin iniş sebebini şu şekilde ifade eder. Ensardan bir Müslüman ile bir Yahudi anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Yahudi ise benimle senin aranda Muhammed hakem olsun derken öteki benimle senin aranda Kab bin Eşref hakem olsun dedi. Bu nedenle bu ayeti kerime nazil oldu. Şimdi ayetin Kab bin Eşref neden tağut denildiğini bir düşünelim. O, Allah'ın indirdiği hükümlere uygun olup olmadığına bakmadan insanlar arasında hükmediyor ve ihtilafa düşen kimselerin meselelerini çözüme kavuşturuyordu. Allah'ın hükümlerini göz ardı ettiği ve hiçe saydığı için ayet-i kerime ona tağut adını vermişti. Buradan hareketle şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün de birileri insanlar arasında hükmederken eğer Allah'ın hükümlerini dikkate almaz, hiçe sayar ve sanki hiç yokmuş gibi davranırsa yahut Allah'ın hükümleri ile değil de başka hükümlerle hüküm verirse Kab bin Eşref'e tağut adı verildiği gibi ona da çok rahatlıkla tağut adı verilir. Böylesi bir toplumda ben Müslümanım diyen birisinin bunları reddetmesi, kabul etmemesi gerekir. Aksi halde o da onlardan sayılır ve onlarla beraber değerlendirilir. Ayet-i kerimede geçen sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini zannedenler görmüyor musun? Onlar reddetmeleri kendilerine emrolunduğu halde tağutun verdiği hüküme göre yargılanmak yani muhakeme olmak istiyorlar ifadesi hakikaten çok dehşet verici ve korkutucudur. Allah böylesi insanların imanlarının sadece zandan ibaret olduğunu ve Allah katında en ufak bir değerinin olmadığını bildiriyor. Ayette anlatılan ve iman ettiğini zanneden bu insanlar kim? Ne yapmışlar da Allah onları imanlarını yok saymış? Bu soruları iyiden iyiye düşünmemiz lazım. Ayetin zahirinden anlaşıldığına göre bu insanlar tağut kapsamına giren insanların hükümlerine girmeyi, onlara göre yargılanmayı ve bu hükümleri kendilerine uygulanmasını emretmişlerdi. Ayette yer alan istiyorlar ifadesi de gerçekten çok düşündürücüdür. Zahirden anlaşıldığına göre daha bu hükümler kendilerine uygulanmamıştır. Ama onlar bunların uygulanabilmesine, onlarla hükmedilmesine razıdırlar. Onları bu rızası imandan ortadan kalkmasına ve sadece zan olarak kalmasına yetmiştir bile. İşte bu nedenle bizlerin de günümüzün Kab bin Eşreflerine karşı nasıl bir tavır içerisinde olduğumuzu iyi hesap etmesi ve konumunu iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Aksi halde bizi cennete götürecek imanımız her an Allah katında zan ile damgalanabilir ve geçerliliğini yitirebilir maazallah. Peki başka nelere tağut denir konu başlığı altında? Tağutlar elbette ki Firavun ve Kab bin Eşrefle sınırlı değildir. Sayıları çeşitleri çoktur ama bunlarla birlikte İslam alimleri tağutu 5 ana başlık altında incelemişlerdir. 1. Şeytan. Tağutların en büyüğü hiç şüphesiz ki şeytandır. O, yeryüzünde işlenen tüm şirkin, küfrün ve tuğyanın asıl sorumlusudur. insanları Allah'a ibadetten alıkoyduğu ve onları saptırdığı için tüm tağutların elebaşı konumundadır. Bu özelliklerden dolayı birçok alim şeytanı tağut olarak adlandırmış ve onun reddedilmesi gereken ilk tağut olduğunu belirtmişlerdir. Allah da buyurmuyor mu? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ve ayrıca şeytanın hilesi zayıftır. Evet, ikinci konu putlar. Putlar da Allah'ın dışında ibadet edilen varlık oldukları için tağut kavramı içinde değerlendirmişler. Bu nedenle bazı alimler tağut kelimesinin anlam verirken onu put olarak tercüme etmiştir. 3. Sihirbazlar. Sihir hakkı gizleyerek batılı insanlara süslü göstermek, şeytanlardan yardım alarak bazı sözlerle ve çeşitli vesilelerle insanları etkilemek gibi anlamlara gelir. Sihrin gerçekleşmesi ancak ve ancak şeytanlardan alınan yardımlarla olur. Sihirbazların büyünün tesir edebilmesi için öncelikle şeytanları razı etmesi gerekir. Bu nedenle kendilerine gelen insanlara Allah'tan başkası adına kurban kestirir ve içerilerinde birçok şirk sözü bulunan muska tarzı şeyleri boyunlarına astırırlar. Bunu yaparak insanları küfre sokmaya, dinden çıkarmaya çalışırlar. Bundan dolayıdır ki İslam alimlerinden bazıları onlar için tağut ismi kullanmış ve bazı ayetleri bu şekilde anlamlandırmışlardır. Dördüncüsü ise kahinler. Kahin, kehanet yapan kimse demektir. Gaybı ve insanların idrakinin dışındaki bir takım işlerin bildiğini iddia eder ve bu şekilde insanları kandırırlar. Bunlar kimi zaman gelecekten haber verirler, kimi zaman da kaybolmuş eşyaların yerlerini söylerler. Bunu da gökyüzünden kulak hırsızlığı yapan şeytanlardan öğrenirler. Onlar gaybı ve ileride meydana gelecek bazı şeyleri bildiklerini iddia ettikleri için kesinlikle kafir olmuşlardır. İnsanları da buna inanmaya zorladıkları veya teşvik ettikleri için bazı alimler onlara da tağut ismini vermişlerdir. Peki bugün fal okları yani burç dediğimiz şeyleri de bunu düşünsek onlar da bunun içine girmiyor mu? İşte bugün ya da bu ay bu hafta burcunuz sizi şundan şundan şundan bundan sakındırıyor. Yani bu bizim öğrenmemiz gereken astroloji, gerçek astroloji ilmi değil. Bunlar gelecekten haber veren insanlar. 5. Allah'ın şeriatına aykırı kanun koyanlar. Bunlar da tağut kapsamına değerlendirilirler. Allah'ın şeriatına aykırı kanun koyan ve Allah'ın kitabını terk ederek başka hükümlerle insanları sevk ve idare eden kimselerin tağut olarak adlandırılacağını söyleyen birçok İslam alimi vardır. Bunlardan birisi İbn-i Kayyum el-Cezviye'dir. O, tağutu tanımlarken bu noktada şu şekilde temas etmiştir. Her kavmin tağutu Allah ve Resulü dışında kendi hükmüne başvurdukları, Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri, basiretsizce Allah'ın dışına tabi oldukları veyahut da Allah'tan başka itaat ettikleri kimselerdir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğinin dışında bir şeyin hükmüne başvurur veya o şeyle hüküm verirse tağut ile hükmetmiş ya da tağuta muhakeme olmuş demektir. İlamül Muvakkin de yer almış bu ibare. Bu alimin tağut kelimesini nasıl da Allah ve Resulünün koyduğu hükümlerden başka hükümler koyan ve insanların kendilerine müracaat etmelerini sağlayan kimseler olarak adlandırdığını görmeni isterim. Allah'ın şeriatına aykırı kanun koyan ve Allah'ın kitabını terk ederek başka hükümlerle insanları yöneten kimselere tağut adını veren bir diğer alim de üstte kendisinden nakil yaptığımız İbn-i Kayyum'un hocası olan İbn-i Teymiye'dir. O, tağut kelimesini izah ederken şöyle der. Allah'a isyanı gerektiren hususlarda hidayet ve hak dine uymamakta kendisine itaat olunan her şey tağuttur. İşte Allah'ın kitabından başka ile hükmeden ve bu maksatla hükmüne başvurulan kimseye tağut adının verilişi bundan dolayıdır. Bundan dolayı Allah Firavun'u ve Ad kavmini tağut olarak adlandırmıştır. Mecmul fetvada yer alan bir ibare. Yakın zaman alimlerinden de bu tarz tanımları yapan ve İslam'a aykırı kanunlarla hükmeden kimselere tağut olarak değerlendiren kimseler vardır. Şeyh Muhammed el-Faki der ki, Fethul Mecid kitabında İslam şeriatına muhalif kanunlarla hükmetmek, insanın kan, mal ve ırzı konusunda hüküm vermek için konulan bütün kanunlar Allah'ın şeriatı olan hadleri kaldıran, faizin nizamının ve içkinin haramlığını iptal eden bütün beşeri kanunlar tağut kavramına girer. Zaten böyle kanunların her biri başlı başına birer tağuttur demiştir. Bakara suresi 256'da dinde hiçbir zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık her kim tağutu red ve inkar eder ve Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuş olur. Allah işitendir, bilendir. Bu ayet-i kerime Allah'a iman etmeden önce tağutu inkar etmeyi bizlere emretmektedir. Sağlam olan kulpa yapışmayı tağutu inkar şartlarına bağlanmıştır. Bu şart gerçekleşmeden ortaya atılan iman iddiası sadece bir iddiadan ibaret kalacaktır. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir kimsenin üstte zikretmeye çalıştığımız maddelerde adı geçen tağutları reddetmesi, kabul etmemesi ve onlardan uzak durması gerekmektedir. Ama gelin görün ki günümüz dünyasında ben Müslümanım diyen insanların birçoğu maalesef bu tağutları desteklemekte, onlara sevgi göstermekte ve onları el ele gezmektedir. Bu musibetten Rabbimize sığınıyor ve bir an önce bu despot zalimlerden, işbirlikçi tağutlardan ümmeti Muhammed'i kurtarmasını niyaz ediyoruz. Amin. Milliyetçilik, ırkçılık, Allah'ın indirdiği ile hükmedilmeyen meclisler, anayasaları, Kur'an olmayan yönetimler, demokrasi, laiklik, komünizm ve benzeri idare tarzları da çağımızın muteber alimlerinin tağut olarak nitelendirildikleri, yani nitelendirdikleri şeylerdendir. Ve tüm bunlardan da sakınmak gerekir. Bir başlık altında da şu konu, Kur'an meali okurken aman dikkat demiş. Görüldüğü üzere Kur'an Allah'ın kanunlarını hiçe sayarak halkları yöneten, aralarında Allah'ın yasalarından ayrı yasalarla hükmeden kimseleri tağut olarak adlandırmıştır. Bu geleceğe rağmen bazı Kur'an tercümesi yapan insanlar kasıtlı veya kasıtsız tağut kelimesini ya şeytan olarak tercüme etmekte ya da put diyerek geçiştirmektedir. Oysa bunlar tağut kelimesini bütünüyle kapsamamaktadır. İşte bu şekilde tağut kelimesini şeytanla veya putla tercüme etmek bu kelimenin anlamını daraltmaktır ki bu asla caiz değildir. Eğer Allah bizleri şeytanı inkar etmesini isteseydi o zaman tağutu inkar edin demez, şeytanı inkar edin ya da iblisi inkar edin derdi. Aynı şekilde eğer Allah bizleri sadece putları inkar etmesini isteseydi o zaman putları inkar edin derdi, ama Allah bizlere böyle demiyor. Aksine tağuta inkar edin diyor. Bu da gösteriyor ki bu kelime çok kapsamlı bir kelimedir ve tüm bu manaları içerisinde almaktadır. Bir insan böylesi tercümelerden Kur'an okuyacak olsa aklına tağut denilince hemen şeytan veya put gelecek ve tağut kelimesinin kapsamına girdiği halde sırf bu yanlış tercümeden ötürü birçok tağut ve o kişinin benliğinde tağut olmaktan çıkacaktır. İslam alimleri ihtilaful esma yedüllü ala ihtilaful mana, yani isimlerin farklı olması mananın da farklı olduğunu gösterir kaidesi ile bu tür yanlışların üstüne set çekmişlerdir. Yukarıda değindiğimiz hata da aslında bu kaidenin tatbik edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani tatbik edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Tağut lafzını sırf şeytan olarak tercüme edenler bu kaideyi göz ardı etmemiş olsalardı insanların yanlış anlamalarına sebep olmazlardı. Halbuki şeytan ayrı bir lafız, tağut ayrı bir lafızdır. Bu iki ismin farklı lafızlarla gelmesi manalarının da ayrı olmasına gerektirir. Elbette ki şeytan tağuttur ama tağut sadece şeytan değildir. Eğer böyle olmuş olsaydı Allah-u Teala'nın içerisinde tağut lafzı geçen ayetlerde tağut yerine şeytan kelimesini kullanması gerekmez miydi? Üstelik Nisa suresi 76'da iman edenler Allah yolunda kafir olanlar da tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın destekçileriyle savaşın. Şüphe yok ki şeytanın hilesi pek zayıftır buyurarak tağut ile şeytan kelimesini aynı ayet içerisinde kullanmıştır. Bu da göstermektedir ki şeytan ile tağut farklı farklı şeylerdir.
Evet.
Son olarak diyoruz ki her şeytan bir tağuttur ama her tağut şeytan değildir. Bu ayrıma dikkat etmek gerekir. Çünkü birçok insan bu konuda yanılgıya düşmektedir. Tağutu nasıl ret ve inkar edeceğim konu başlığı altında ise şunları söyleyebiliriz. Tağutu ret ve inkar etmek deyince bazıları haklı olarak "Hocam imanımızı çalan bu tağutu nasıl inkar edeceğiz?" diye sorabilir. Bu çok yerinde ve gerekli bir sorudur. Öyle ya, nasıl inkar edeceğimizi bilmediğimiz zaman inkarımız da eksik olmaz mı? Zaten kimi insanlar kendilerine tağutu inkar ettiğini zannettiği halde hakikatte tağutu inkar etmemişlerdir. Bunun sebebi de tağutu nasıl inkar edeceklerini bilmemeleridir. Çünkü bu sadece söz ile olacak bir şey değildir. Aksine hem inanç, hem söz, hem de amel ile gerçekleşen bir olaydır. Bu üç maddeden birisinin eksik olması halinde tağut inkar edilmiş sayılmayacaktır. Şimdi tağutu nasıl inkar etmemiz gerektiğini maddeler halinde zikredelim. Tağutun 1. Tağutun inanç ile reddedilmesinin şekli. Bu kişinin kalben tağuta buğz etmesi, onu sevmemesi, onu düşmanlık beslemesi, onun ve ona itaat edilenlerin kafir olacağına inanması şeklinde olur. Tağutun bu şekilde inkar edilmesi hususunda hiç kimse mazeretli sayılmaz. Çünkü hiçbir kimsenin başka birisinin kalbine girmesi veya onun kalbi üzerinde hakimiyet kurması mümkün değildir. O nedenle tağutları seven, onlara sempati duyan, onlara buğz ve düşmanlık etmeyenler asla tağutu reddetmiş sayılmazlar. 2. Tağutun dil ile reddedilmesinin şekli. Bu kişinin tağutları ve onların yardakçılarına tekfir etmesi, onların Müslüman olmadıklarını söylemesi, onları her fırsatta kin ve nefretini açığa vurması ve onlardan beri olduğunu ilan etmesi ile olur. 3. Tağutun amel ile reddedilmesinin şekli. Bu da kişinin hiçbir şekilde onlara destek vermemesi, onları yönetici, lider ve baş seçmemesi ve her fırsatta onlardan içtinap ederek uzak durması suretiyle olur. Zümer suresi 17'de tağutu ibadet ve itaat etmekten uzak duran ve Allah'a yönelenler var ya, işte onlar için müjde vardır buyurulmuştur. İşte tağutun reddedilmesini Nisa suresi 144'te de "Ey iman edenler, kafirleri veli, dost, yardımcı, yönetici edinmeyin." İşte tağutun reddedilmesinin hakiki şekli ve niteliği budur. Kim bu üç maddede anıldığı şekliyle tağutu reddederse gerçek anlamda tağutu reddetmiş olur. Kim de bunlardan birisini eksik yaparsa onun tağutu reddedişi noksan, binlerce kez dili ile tekrar etse de o tağutu reddetmiş değildir.
Ayrım 12 sonu, sayfa 92.